tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihinizinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam bugünkü programımızın konusu tarihimiz açısından önemli. Yıldırım Beyazıt dönemine geçiyoruz artık yavaş yavaş ve Ankara Savaşı. Ankara Savaşı'nın nedenleri ve sonuçlarını konuşacağız. Timur'un Anadolu Seferi de tabii ister istemez işin içine giriyor. Güray Hocam, ama önce hep yaptığımız gibi telefon numaralarımızı anımsatalım dinleyicilerimize. Hem soruları, yorumları için hem de bu hafta armağan edeceğimiz kitabımız için 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, Türk Tarih Kurumumuzdan, Türk Tarih Kurumumuzun desteğiyle bu kitapları armağan ediyoruz sizlere. Yine kurumumuzdan, Türk Tarih Kurumumuzdan çıkmış bir kitap. Ben baskısını hocamızdan önce hemen size söyleyeyim. Cilt kapak son derece güzel bir tasarım ve hangi kitap olduğunu, kitabın tanıtımını da Güray hocamızdan rica edelim.
Evet, bugün dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından 18. yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi adlı eseri hediye ediyoruz. Eserin yazarı Profesör Doktor Bahattin Yedi Yıldız hoca. Talihli dinleyicimize şimdiden iyi okumalar diliyorum. Gerçekten çok güzel bir baskı, bir eser. 2003 tarihli bu eser. Türkiye'de vakıf kültürü, geleneği, vakıf çeşitleri ve buna dair belgelerin yayınlanmış olan en güzel örneklerinden birisini oluşturuyor. Güzel bir baskıyla da sunuyoruz. İçerisindeki bilgiler sosyal sivil toplum teşkilatımızın tarihine, derinliklerine işaret tutan belgeler ve onların okunmuş hallerinden oluşuyor. Güzel bir eser. Hayırlı olsun diyorum talihli dinleyicimize tekrar.
Hocam, belki bu vesileyle esas konumuza geçmeden önce vakıflar konusunda da kısa bir bilgi vermek dinleyicilerimize yeri gelmişken şu anda isabetli olabilir. Türk tarihimizde, toplumumuzda gerçekten çok önemli bir yer tutmuş hocam vakıflar.
Evet, vakıf medeniyeti Türk tarihinde en önemli sivil toplum müessesesi olarak karşımıza çıkar. Aslında vakıfların kuruluşunda resmi bir izin alınmaktaydı. Mesela hükümdardan izin alınarak kurulan yarı resmi diyebileceğimiz vakıflar vardır. Bunlara hükümdar kendisi de katkı yaparak bağışlarda bulunurdu. Selçuklu'da, İslam tarihinin farklı dönemlerinde, Karahanlılar'da buna dair örnekler görüyoruz. Hükümdarın kendi adıyla veya bir yakınının adıyla, eşinin adıyla kurulmuş olan kadın vakıfları, çocuklarının adıyla kurulmuş olan şehzade vakıfları bulunmakta. Bunlar kurucusunun adına göre adlandırıldığı için yer yer tasnif de ediliyor. Yani vakıflar bazen aile vakıfları, bazen böyle devlet adamlarının kurmuş olduğu vakıflar veya bir zengin ağyanın, beyin, işte toplum içerisinden çıkmış olan varlıklı bir kişinin hayri amaçlarla bir okul yaptırması ve bunu bağışlaması, gelirleriyle beraber arazisini, mülkünü bağışlaması gibi çok büyük vakıflar görüyoruz. Bir vakıf medeniyeti ile idare ediliyordu. Osmanlı Devleti'nin devlet teşkilatında da büyük bir yükü üstleniyordu vakıflar. Vakıfların iflas ettiği dönemlerde, yani bir vakıf müessesesi çöktüğünde yer yer devlet gelirlerinden, kendi öz hazinesinden vakfın bütçesine destek vermek suretiyle ayakta tutmaya çalışırdı. Bir sosyal teşkilat olarak karşımıza çıkıyor.
Hocam, toplumun içerisinde adaletin sağlanmasında, o sosyolojik hareketlerde bireylerin, fertlerin daha yüksek yerlere gelmesinde, yani önüne fırsat sunulmasında da herhalde çok önemli işlevler üstlenmiş vakıflarımız.
Çok yönlü bir sosyal güvenlik kurumu gibi çalışıyordu adeta. Fakirlerin barınmasında, yoksulların her türlü ibadete ve iaşesinde, zor zamanlarda hayri amaçlarla kurulmuş olan bu gibi kuruluşlar pek çok açıdan yararlılıklar gösterdi. Yol yapımında, köprü ve çeşme yapımında, su hizmetleri ve sosyal olarak aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyaç bu çerçevede yaptırılabiliyordu. Bir okul yaptırılması olayında karşımıza çıkar veya yetimlerin, yaşlıların, ihtiyaç sahiplerinin barınakları bunlar sayesinde karşılanıyordu, inşa ediliyordu. Çok ilginç bir örnek verelim. Tabiatta bir felaket oluştuğunda o felaketten etkilenen hayvan ve bitkilerin korunması için vakıflar vardır. Yani çok çeşitli vakıflar var böyle. Mesela bir kuşlar için kurulmuş olan leylek gibi, kırlangıç gibi çeşitli kuş ve varlıklar için kurulmuş olan, karıncalar için kurulmuş olan vakıflar vardır. Dikkat çekici şeyler bunlar. Bir afet sırasında yardım amacıyla kurulmuş geçici vakıflar var. İflas etmekte olan, başına iş gelmiş olan bir esnafın malını ve mesleğini kurtarması için ona sigorta desteği veren para vakıfları var. Sadece bir maddi ya da nasıl diyelim eşya yardımı şeklinde değil de para yardımı şeklinde doğrudan doğruya esnafa güvence sağlayan para vakıfları da var.
Evet,
bunlar da hayri amaçlarla bağışlanmış paralardan oluşuyordu. Kredi amaçlı verilmiyordu. Yani herhangi bir faiz veya karşılık beklenmeden verilen sigorta vakıflarıydı.
Evet. Hocam buradan Neslihan'a da duyuralım, önerelim. Bir programımızda da yalnızca vakıfları konuşmanın herhalde bir ihtiyaç olduğu ortada gibi görünüyor Güray Hocam. Değerli dinleyicilerimiz, 18. yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi adlı bu çok değerli kitabı armağan edeceğiz. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Ve değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla programımızın bugünkü konusuna, sohbetimize başlıyoruz. Hocamızın daha önce programlarda vurguladığı şudur değerli dinleyicilerimiz. Belki de meselenin can alıcı noktası burası. Ankara Savaşı'nı Yıldırım Beyazıt'ın kaybetmesi İstanbul'un fethini 50 yıl geriye atmıştır der Güray hocamız. Bundan önce hocam ilk sorum size şu. Timur'un doğudan batıya hareketinin ana sebepleri nedir? Bununla başlayalım.
Timur, Türk tarihinde en önemli hükümdarlardan birisidir. Öncelikle bunu tespit etmemizde yarar var. Şüphesiz Yıldırım Bayezid da o çağ itibariyle dünyanın en önemli coğrafyalarından birinde, yine Anadolu'da İstanbul ve çevresini fethetmiş, Balkanlarda pek çok şehrin, bölgenin fatihi durumunda bulunan, Arnavutluğa kadar olan çok geniş bir ülkenin hükümdarı, sultanı idi. Timur'un hakim olduğu coğrafyayı şöyle tanımlayacak olursak, Yıldırım Beyazıt zamanında 1389'dan sonra tahta geçmiş olan Yıldırım Beyazıt'ın coğrafyasıyla Timur coğrafyasını hakimiyet sahası olarak karşılaştırırsak şöyle bir tablo var. Timur 1400'lü yıllara doğru sadece Çin bölgesinin haricinde Hindistan, Sibirya, Karadeniz'in kuzeyi, Orta Asya'nın tamamı, Türkistan, İran ve Irak'a kadar gelmiş olan büyük bir hükümdar, Kafkasya ve Anadolu sınırları içerisine doğru da ilerlemeye başlamış bulunuyordu. Timur'un niyeti 1397-98 yılı itibariyle aslında tam olarak Çin hakimiyetini sağlamaktır. Orta Asya'da en büyük rakip olarak gördüğü yer Çin'dir. Birinci düşman Timur açısından orasıdır. Ancak kendisinin Çin'e girdiği takdirde uzun yıllar çıkamayacağını da, yani Çin'in kontrolünü sağlamak için bir süre zaman kaybedeceğini farkındadır. Bundan dolayı kendisi için Çin'den biraz daha az zaman harcayacak devletlerden itaat istedi bir şekilde. Bunu bu şekilde değerlendirmemizde yarar var. Esas sebep Büyük Cihan Hakimiyeti mücadelesinde kendisine rakip olduğunu düşündüğü iki devlet daha vardı. Bunlardan birisi Osmanlı Devleti ve Yıldırım Bayezid Han ve diğeri de Memluklular idi. Memluk Devleti ki bu iki devlet de yine Türk Devleti'dir. Bu üç Türk Devleti Timur döneminde birbirleriyle karşılaşmışlar ve Timur bu işten galip çıkan olmuştur ve kılıcını Çin'e doğru yönlendirmiştir. Böylece biz 1403'ten sonra Timur'un Çin seferine çıktığını görüyoruz. Bu bakımdan Timur coğrafyasını çok iyi okumak, tanımlamak gerekiyor. Timur'un bir dünya hakimiyeti mücadelesi vermekte olduğunu, Yıldırım Bayezid'in de buna mukabil olarak kendisinin bir hakimiyet mücadelesi verdiğini ve bir mesele olarak ortada aslında detaylarda da bazı önemli sebepler var ama Cihan hakimiyeti meselesini büyük başlık olarak tanımlayabiliriz. Alt meseleler var. Bunlardan birisi Timur'dan kaçmakta olan eski İlhanlı hükümdarlığı ailesinden, hanedandan olan bazı beyler Yıldırım Beyazıt Han'a sığınmıştır. Celayirli Ahmet ve Karakoyunlu Kara Yusuf Yıldırım Beyazıt Han'a Timur'dan kaçarak sığınmışlar ve korunma istemişlerdir. Yıldırım Beyazıt onların korunmasını sağlamış ama bu iki hükümdar aynı zamanda Mısır'a da gitmek suretiyle Memluklulardan da yardım istemişlerdir. Yani her iki devleti de Timur'a karşı kışkırtarak kendi topraklarına el koymuş olan Timur'un cezalandırılmasını istemekteydiler. Buna mukabil Yıldırım Beyazıt Han Anadolu'da Erzurum'a kadar olan bütün illerin beylerini kendi himayesine almış. Yani Anadolu'daki beyliklerin çoğuna son vermiş. Bu beyliklerden bir kısmı Timur'a sığınmak suretiyle Yıldırım Beyazıt'a karşı Timur'dan yardım istemişler ve Timur'u Anadolu'ya sefer konusunda ikna etmeye, teşvik etmeye çalışmışlardır, gayret etmişlerdir. Bunların ötesinde başka sebepler de var Timur açısından. Timur'un nezdine Avrupa'dan elçiler gelmiştir. İmparatorun elçisi gelmiştir. İmparator Manuel Paleologos, ikinci Manuel Paleologos, Timur'a Azerbaycan'da, Karabağ'da bir elçilik heyetini ulaştırmış ve bu elçilik heyeti İmparatorun hediyeleriyle birlikte Anadolu'daki vahim durumdan bahsetmek suretiyle Yıldırım Beyazıt'ın üzerine bir sefer yapılmasının imparatorluğun da dileği olduğunu iletmiştir.
Bizans'ine karşımıza çıktı
yani
hocam.
Yani burada biz her iki hükümdar açısından özel gerekçeler, sebepler oluşmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ama Timur açısından en büyük sebep şüphesiz Bizans'ın elçileri değildi. Biz bunu da anlıyoruz çünkü daha sonraki olaylarda gerek papalık gerekse Bizans'ın elçilerinin maksatlarına kısmen ulaşmış olmakla birlikte Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra yapmış olduğu hamlelerin onları da rahatsız ettiğini görüyoruz. Yani Timur da yine Yıldırım Beyazıt gibi bir hükümdarmış diye memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdir ki tarih kaynaklarında bunlar yazılıyor, okunabiliyor bugün de. Bunu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Timur hayatı boyunca mücadeleli bir kişi, hükümdar olarak. Daha önce onun üzerinde bir program yapmıştık Timur ve devleti üzerinde. Onun hayatında İlhanlı ailesine damat olmak ve böylece hükümdarlık tacını elde edinceye kadar da mücadele etmek nasip olmuştur. Şüphesiz 1405 yılında vefatına kadar o dünyada kendisine rakip tanımayan bir güce ulaştı. Onun Çin üzerine yapmış olduğu sefer yarım kalmıştır. Ancak yine de şunu söyleyebiliriz. İlhanlılardan sonra, Moğollardan sonra, Kubilay Hanlığından sonra Çin'e bu derecede hüküm vermek planıyla hareket eden ve güç gösterisi yapan, Çin'i kendi hükmü altına büyük oranda alan bir ikinci güç gelmemiştir. Onu da ifade etmemizde yarar var. Timur'la Yıldırım Beyazıt'ın arasındaki mektuplaşmalar, haberleşmeler, karşılıklı olaylar, yağma olayları, saldırılar gittikçe iki hükümdarı 1402 yılında Ankara'da büyük bir savaşın eşiğine getirdi.
Hocam bir sorum daha var bu arada. Timur'un Anadolu'ya girişi Kafkasya'nın coğrafya olarak da dinleyicilerimizin gözünde canlanması açısından soruyorum. Kafkasya'nın kuzeyinden mi, aşağıdan İran bölgesinden mi?
Timur'un Anadolu'ya
girişi. Anadolu'ya girişi evet hocam.
Karabağ'dan hareketle Erzurum istikametinde.
Yine Cengiz'in tabii, evet, evet
Sivas'a hocam. Geliyor.
Anladım.
Ama bu arada tabii Yıldırım Beyazıt Han'ın da karşı hamlesi var. Kayseri'ye geliyor Yıldırım Beyazıt. Onun Sivas'a geldiği sırada Yıldırım Beyazıt Han hazırlıksız yakalanmıştır. Çünkü Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasıyla meşguldür. 1400-1401 yılı itibariyle imparatorluğu kuşatmış ve İstanbul'u fethetmek için dördüncü kuşatmasını yapmaktadır Yıldırım Beyazıt. Bu tarihler itibariyle ordunun büyük bir kısmı Balkanlarda ve İstanbul surları önündedir. Ve Sivas kuşatmasında yani Timur'un Anadolu'ya girişi ve Sivas'ı istila etmesi olayında Yıldırım Beyazıt zamanında yetişememiştir. Müdahale ve hazırlık yapamamıştır. Tedbir alamamıştır. Neticede Timur rahatlıkla Sivas'a kadar geldi.
Hocam burada bir sorum daha olacak. Bu savaşlar öncesinde sultanlar arasında, hükümdarlar arasında yazışmalar oluyor, mektuplaşmalar oluyor. Bunun çarpıcı örnekleri de örneğin Yavuz Sultan Selim Han'la Şah İsmail arasındaki yazışmalar. Onları şimdi burada söylemeyelim çünkü bazı ağır hakaretler de içeriyor. Yıldırım Beyazıt Han'la Timur arasında da bu tür yazışmalar kayıtlarımızda mevcut mu? Elimizde var mı hocam?
Evet, bu kayıtların tamamı yine Osmanlı tarih kaynaklarında var. Onlarda da yine çok sert mektuplaşmalar var. Savaşa gidişin göstergeleridir bu mektuplar. Tabii bu mektuplaşmaların içerisindeki savunma gerekçelerine baktığımız zaman her ikisinin de birbirlerine sığınan kişileri gerekçe gösterdiğini, İşte Sivas'ta yapılan zulmü ve katliamı Yıldırım Beyazıt Han'ın savaşta gerekçe olarak masaya koyduğunu mektuplardan da anlıyoruz onu. Nitekim Timur'un burada savaş hukuku açısından önemli bir hata yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü Sivas'ta kale komutanının ve halkın anlaşma yapmasına rağmen, halka dokunmayacağını, masumları öldürmeyeceğini taahhüt etmiş olmasına rağmen ve içerideki güvenlikten sorumlu kale komutanı ve adamlarını da serbestçe şehirden çıkıp gitmelerine müsaade edeceğine dair beyannamelerin hiçbirine uymamıştır. Böylece Timur Sivas'ı tahrip etmiş, yakıp yıkmış ve çok sayıda Müslüman ahali, Müslüman Türk ahaliyi katletmiştir. Bu olay Yıldırım Beyazıt açısından savaşın kaçınılmaz olduğuna karar verdiği andır aslında. Kayseri'deydi ve Timur'un bu yaptıklarına karşı bir sefer yaptı Doğu Anadolu'ya. Bu sefer neticesinde Erzincan Kemah bölgesindeki Mutahharten Emirliği'nin beylerini kendi himayesine aldı. Ve Emir Mutahharten de Yıldırım Beyazıt'ın yanına böylece sığındı Timur'un yapmış olduğu faaliyetlere karşı. Timur işte bu olaylardan dolayı da Yıldırım Beyazıt'tan madde madde tekliflerde sürekli artırarak mektuplardaki anladığımız sebepleri izah ediyoruz. Timur'un talepleri her mektupta artmıştır. İlk önce Karabağ'dayken yani Anadolu'ya girmeden önce Timur Yıldırım Beyazıt'tan sadece kendisine itaat etmesini, kendisinin göndermiş olduğu bağlılıkla ilgili alametleri kullanmasını, kendi adına hutbe okutmasını vesaire istiyordu. Bunun dışında bir şey istemiyordu. Ancak son mektuba baktığımız zaman işin nereye geldiğini şöyle maddeler halinde tek tek atlamadan söyleyelim. Mutahharten emirinin, Yıldırım Beyazıt'ın yanına sığınmış olan Kemah Kalesi komutanının kendisine iadesini talebi söz konusu. Ayrıca Yıldırım Beyazıt'tan şehzadelerden birini kendisinin yanına rehin olarak göndermesi. Bu mesela ilk mektuplarda yoktur. Sonraki mektuplarda karşımıza çıkıyor. Yine kendisine bağlılık alameti olarak gönderdiği külah ve kemendi takması ve kullanmasını, yani saltanat sarığını ve bütün giydiği elbiseleri değiştirmesini istiyor. Timur'a bağlılıkla ilgili bütün eşyaları kullanmasını istemekte. Yine Anadolu beyliklerinden topraklarına el konulanların topraklarına yeniden iadesini istiyor. Bu Osmanlı Devleti'nin parçalanması demektir. Yani yanındaki beylerin topraklarının iadesini istiyor Timur. Ahmet Celair ve Kara Yusuf'un iadesini istiyor. Ve Timur adına hutbe okutulup para bastırılmasını istiyor. Bu Osmanlı Devleti'nin bitişi ve sultanlık unvanının alınması demektir Yıldırım Beyazıt'ın.
Evet hocam ara zamanımız gelmiş. Neslihan'dan da uyarıyı aldık. Öyleyse bir ara verelim değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz sohbetimize Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam, şimdi bu şartlar yani diyor ki devletin anahtarını verin. Bundan sonra burası siz bana tabisiniz. Metbu olan benim diyor. Ama az önce söylediğiniz şartlarda giderek koşulların ağırlaşması ve artması. Burada Türk tarihinizi programlarında sizin anlattığınız Avrupa'nın devleti döneminde Atilla'nın Romalılara karşı uyguladığı taktiği, davranış biçimini bana hatırlattı hocam. O da örneğin 1 lira istiyorsa savaş tazminatı ya da her neyse, hayır dendiğinde 2, hayır dendiğinde 4 şeklinde artırarak devam ediyor. Aynı davranışı burada Timur'da da görüyoruz. Demek ki tarih gerçekten iki konu var hocam tarihte. Bir tanesi tarih bir ilerlemedir şeklinde tez. Bir tanesi de tarih bir tekerrürdür. Galiba bu tarih tekerrürdür tezi doğru. Bu konudaki yorumunuz ne Güray hocam?
İlerleme veya gerileme, duraklama, bunların hepsi göreceli olaylardır tarih boyunca. Hangi noktadan, hangi olay için değerlendirdiğinize bağlı. Sosyal tarih konularında özellikle konu çok daha tabii göreceli bir hal alıyor. Şöyle ifade edelim. Timur burada savaşı isteyen taraf görünüyor mektuplaşmalarda. Gerekçelere baktığımız zaman savaşma isteği ve sebebi üretme açısından Timur çok daha fazla mektuplarda konu ve şart sayıyor. Ve Timur bağlılığını mutlak surette istiyor Yıldırım Beyazıt'ın. Yıldırım Beyazıt'ın Timur'dan bir bağlılık isteği yok. O kadar güçlü değil en azından. Bunu anlıyoruz mektuplarda. Her ne kadar karşılığında bir takım cevaplar veriyor ve kendine göre aynı denk diplomatik mektuplar yazıyorsa da Kayseri'deki yapmış olduğu divan toplantısında, savaş divanında Yıldırım Beyazıt, Timur'un ordusunun kendisinden çok daha ağır teçhizatlı olduğunu ve rakibinin gerçekten yanında kendisine de hıyanet etmiş olanların çok sayıda bulunduğunu bilmektedir. Kendi topraklarında kabul etmek durumunda kalıyor savaşı. Bundan dolayı aksi takdirde uzak bir diyarda savaşırsa Timur'la daha zor olacağını, savaşın daha güç olacağını düşünmüştür ve Ankara'yı aslında savaş mekanı olarak Yıldırım Beyazıt kendi toprakları olarak seçmiştir diyebiliriz. Savaşın Osmanlı toprakları içerisinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Erzurum'dan işte Bursa'ya kadar olan saha, Anadolu'nun tamamı Osmanlı Devleti'nin hududu içerisindeydi. Bununla birlikte Ankara bu hududun ortasıdır. Yani Anadolu'nun tam ortasıdır. Bu noktadan baktığımızda Yıldırım Beyazıt aslında bir varlık yokluk savaşı, ya istiklal ya ölüm savaşı vermiştir. Kendi açısından bunun bir son savaş olduğunu bilmektedir. Yani kazanırsa, Timur'u alt ederse kendisi Timur'un bütün topraklarına hükmeden bir imparator, büyük bir dünya, cihan hakimi olacaktı. Bunun da farkındadır. Timur da aynı şekilde Yıldırım Beyazıt'a davranmıştır ve bu isteklerle hareket etmiştir. Kendi topraklarında olması bir savunma savaşı olarak haklılık gerekçesini Yıldırım Beyazıt'a vermektedir. Çünkü bir ülke doğrudan doğruya saldırmıyor burada. Vatanını savunuyor, ülkesini savunuyor, milletini savunuyor. Hak ve hukukunu sonuna kadar saldırana karşı savunuyor. Burada saldıran taraf Yıldırım Beyazıt değildir şüphesiz. Savaşın gerekçeleri açısından da her iki tarafında kendine göre savaş gerekçeleri olgunlaşmıştır ve savaş burada tabii bir hal almıştır aslında. Zorunlu bir hal almıştır. Yıldırım Beyazıt'ın savaşı kaybetmesindeki en önemli sebep ordunun içerisindeki saf değiştirme ve hıyanet faaliyetidir. Bunu da açıkçası tarih kaynakları net bir şekilde ifade etmektedir. Aksi takdirde Yıldırım Beyazıt'ın savaşı kazanması da mümkündü.
Hocam burada
böyle görüyoruz.
Hocam burada sık sık programlarımızda Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamıza göndermelerde bulunuyoruz. Çünkü kendileri sağ olsun 3 yıl boyunca Selçuk Mumizi programında sürekli konuğumuz oldu ve bizlere öğretti, tarihimizi eğitti dinleyicilerimizle birlikte. Savaş konusunda da hocamızın çalışmaları vardı. Buna ilişkin şöyle bir yaklaşım vardır Refik Turan hocamızın, profesör doktor. Savaşlar en son istenecek şeydir insanlar arasında, fakat insanlığın da ulaştığı en yüksek sanattır der Refik Turan hocamız. Ve savaşların kazananının belirleyicisinde de savaşın nerede olacağına karar verenin bir adım önde olduğunu söyler hocam. Şimdi burada savaşın Ankara yakınlarında Çubuk'ta gerçekleşiyor, Çubuk Ovası'nda. Burada savaşın yerini belirleyenin kim olduğuna ilişkin kayıtlarımız var mı? Ve Yıldırım Beyazıt bir savunma savaşı mı vermiştir?
Yıldırım Beyazıt kendi topraklarının içinde kabul ederek savaşı, kesinlikle bir savunma savaşı vermiştir. Osmanlı Devleti'nin başkentine doğru giden bir orduyu durdurmak için uygun bir zemindir Ankara. Ancak Ankara'daki savaşın oluşum safhası açısından baktığımız zaman ordu konumlandırmalarında Timur belirleyici olmuştur. Yıldırım Beyazıt değil. Yıldırım Beyazıt sahaya sonradan gelmiştir. Yani Timur ordusuna göre Yıldırım Beyazıt'ın ordusu şekil almıştır. Bundan dolayı da savaşın yerini belirleme ve sonucunu belirleme açısından baktığımızda, evet, Osmanlı hududu içerisinde olması olayına Yıldırım Beyazıt karar vermiştir ama sahadaki noktaları, coğrafyaya ordunun yerleştirilmesini, stratejisini, savaşın sanatını icra etme noktasında ise Timur belirleyici olmuştur. Böylece iki hükümdarın arasındaki 1402 yılının 28 Temmuz'unda gerçekleşen savaşı Timur kazanmıştır.
Hocam, ihanetler var demiştiniz Yıldırım Beyazıt'ın.
Burada Kara Tatarların ve Timarlı sipahilerden önemli bir kısmının savaştan kılıç çektiğini görüyoruz. Yani savaşmıyorlar. Bir anlamda saf değiştirir gibi bir etki yaratıyor. Ardından Yıldırım Beyazıt oğullarından bir kısmına yanından ayrılmalarını ve başkentteki hazineyi, devleti kurtarmalarını öğütlüyor. Öyle bir görev verdiği anlaşılıyor.
6 oğlundan 5'i yanında değil mi hocam?
Yani bir başka şey daha ifade edelim. Bu savaş kararları kolay olmaz bir ülke için, devlet için. Nitekim Kayseri'deki kurultayda Çandarlızade Ali Paşa, burada savaşa itiraz etmiştir. Timur'a karşı savaşmayalım. Her türlü ne diyorsa tavizleri verelim. Yani elini öpelim, bayrağı çekelim demiştir.
Teslim diyor yani hocam.
Yani evet. Tabii böylece diyor, Ankara Savaşı'nı önermiyor yani. Ancak diyor, karar verilirse de beraberce savaşırız diyor. Nitekim Çandarlızade Ali Paşa'nın savaşta yer aldığını görüyoruz. Ancak Yıldırım Beyazıt savaşın gidişatında bu hıyanet olayından sonra oğullarına ve Çandarlı'ya ayrılmaları talimatını vermiştir. Kendisi de bir harekat ile Timur'un kuşatmasından kurtulacağı sırada atının bir taşa, önüne çıkan büyük bir taş kaya parçasına çarpması sonucunda tökezlemesi neticesinde düşmüştür. Atından düşmeseydi birliğiyle beraber kurtuluyordu Yıldırım Beyazıt'tan. Böylece kendisinin savaştan kurtuluşu da mümkün olmamıştır. Yani bizzat yenilerek değil de bir tabii hadiseyle esir düştüğünü de görüyoruz. Yıldırım Beyazıt'tan bir süre esir olarak Timur'un nezdinde gittiği yerlerde dolaştırılmış, Batı Anadolu'daki seferine katılmış, İzmir'e kadar gitmiş. Dönüşte Uluborlu'da, o civarda vefat etmiştir. Bazı kaynaklar onun işte kendini zehirlediğini filan söylese de bu genel anlamda bir kanaat değildir. Yani Yıldırım Beyazıt Han'ın böyle bir şeyi yapabilecek bir kişilik olmadığını geniş bir şekilde anlatmaktadır tarih bilgileri, konuları incelendiğinde. Onun psikolojisinin rahat bir insan olduğunu, cesur bir kişi olduğunu, böyle konularda kendisini intihara sürükleyecek kadar bir psikolojik, ruhani bozukluk yaşayacak bir kişi olmadığını göstermektedir. Öte
hocam,
yandan Timur da Batı Anadolu'daki bu olaylardan sonra Timur'un tarihçisi de Yıldırım Beyazıt'ın bu şekilde yanında dolaştırmaktansa savaştan sonra yetkisini, sultanlığını onaylayarak Timur bağlılık vererek yerine yerleştirseydi daha iyi olurdu diye yazmıştır. Yani Timur aslında Yıldırım Beyazıt Han'a yaptığından pişman olmuştur. Bunu da biliyoruz. Timur'un tarihçisi bunu yazmıştır. Timur Han, Yıldırım Han'a yaptıklarından pişman olmuştur. Çünkü hem kendi oğlunu kaybetmiş, ailesinden vefat edenler olmuş bu olaydan sonra. Hem de Yıldırım Beyazıt Han vefat edince eline hiçbir şey geçmemiştir. Hatta Anadolu'daki beylerin yerine atanmasından da pek çıkarı olmamıştır demiştir. Yani bu anlaşılıyor ki Timur Han da burada aslında askeri zaferden sonra kısa kesip Yıldırım Han'a bir takım hakları yeniden vererek beylere de sınırlarınızı bilin diye bir şekilde bir sınır çizebilir miydi? Evet, yetkisi gücü vardı, yapabilirdi. Ancak başka bir yolu seçmiştir. Tarihçisi böyle Şerafettin Ali Yezdi inceden Timur'un psikolojisi hakkında da bilgiler veriyor.
Hocam, Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ın 1402 Ankara Savaşı itibariyle devlet yönetimindeki tecrübesi, ordu komutanlığındaki tecrübesi, yetişmişliği konusunda tarihçilerimiz ne tür değerlendirmelerde bulunuyorlar?
Timur Han'ın yetişmesiyle Yıldırım Beyazıt Han'ın yetişmesi arasında bir karşılaştırma yaparak burada bir cevap vermemiz
gerekiyor. Lütfen buyurunuz hocam, evet.
Yıldırım Beyazıt çok özel yetiştirilmiş bir şehzadedir. Anadolu'da, Balkanlar'da çok önemli savaşlarda görev almıştır. Özellikle 1389 yılındaki program, özellikle şehzade eğitimi açısından düşündüğümüzde Yıldırım Beyazıt Han bir saray mekteplisi olarak, Şehzadegan Mektebi'nin bir öğrencisi olarak sıkı bir eğitimden geçmişti. Birinci Kosova Savaşı'ndaki kahramanlığı neticesinde ona Yıldırım lakabının verildiğini, daha sonra Nibolu Savaşı'ndaki cengaverce tutumu, Haçlılara karşı yapmış olduğu savaştaki başarısı dikkat çeker. 1396 yılında İstanbul kuşatmasının hemen akabinde Balkanlardan ve Orta Avrupa'dan, hatta Batı Avrupa'dan birleşik bir Haçlı kuvveti Osmanlı topraklarına girerek Nibolu önlerine gelmiştir. Nibolu savaşı bir Haçlı seferiydi. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt Han bu sefere karşı birliklerini toplayarak İstanbul önlerindeki askerlerinin de bir kısmını çekmek suretiyle Balkanlarda çok büyük bir Haçlılara karşı çok büyük bir savaşa girişmiştir. Bu savaş neticesinde Macar kralı Sigismund esir düşmüştür. Fransız şövalyelerinin önemli bir kısmı öldürülmüş ve esir ele geçirilenler de Bursa'ya gönderilmiştir.
Hocam, süremizin bu haftada sonuna geldik. Kitap kazanan dinleyicimizi duyuralım hemen. Hollanda'dan Göksel Kesmezer bugünkü talihli dinleyicimiz. 18. yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi adlı kitabı kazandı. Güle güle okusun dinleyicimiz hocam.
İyi okumalar diliyoruz Göksel Kesmezer dinleyicimize. Hayırlı olsun.
Ve bir mesaj daha var Güre hocam. Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu Ramazan'ımızı kutlamış. Bütün ekibimize selam ve saygılarını iletmiş. Biz de kendisinin Ramazan'ını kutluyoruz. Bütün dinleyicilerimizle birlikte Güre hocamıza teşekkür ediyoruz ve hoşça kalınız diyoruz değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.